Ayrım 9, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 107. 1528, Kötü Şans Adası, İnsanlar ellerindekini cömertçe veriyor. Sanlúcar de Barrameda'dan Florida'ya doğru yola çıkan gemilerden birini fırtına Küba'da ağaç tepelerine fırlattı. Ötekileri ise peş peşe gelen kazalarda deniz yuttu. Narvaez ve Cabeza de Vaca'nın adamlarının gömlekten yapılmış yelkenler, at yelesinden yapılma donanımlarla en tipüften gemilerinin yazgıları da bundan farklı olmadı. Kazadan kurtulanlar, çıplak hortlaklar, Malhado adasının kayaları arasında soğuktan titreşip ağlıyorlar. Birkaç kızılderili onlara su, balık, kök getirmek için ortaya çıkıyor ve ağladıklarını görünce onlarla birlikte ağlıyor. Kızılderililerin gözünden ırmak gibi akıyor yaşlar. Yakarışlar ne kadar uzun sürerse İspanyollar da o kadar acıyorlar kendi kendilerine. Kızılderililer köylerine götürüyorlar onları. Denizcilerin soğuktan ölmemesi için yolda ikide bir mola verip ateş yakıyorlar. Bir ateşten ötekine onları sedyelerle taşıyor, ayaklarını yere değdirmiyorlar. İspanyollar Kızılderililerin kendilerini parçalayıp yahni kazanına atacaklarını sanıyorlar. Oysa onlar köyde de ellerindeki az yiyeceği İspanyollarla paylaşmaya devam ediyor. Álvar Núñez Cabeza de Vaca'nın anlatacağı gibi kumsaldayken 5 Hristiyan'ın yalnızca biri kalıncaya kadar birbirlerini yediklerini, yalnız olduğu için onu yiyecek kimsenin olmadığını öğrendikleri zaman Kızılderililer dehşete düşüyor. Öfkeden kıpkırmızı oluyorlar. 1531 Orinoco Irmağı, Diego de Ordaz. Rüzgar inadını sürdürdüğünden gemiyi sandallar çekiyor ırmaktan yukarı. Güneş suyu kırbaçlıyor. Komutanın soyluluk armasında Popocatépetl yanardağının tepesi görünüyor. Çünkü doruğundaki kara ilk ayak basan İspanyol o oldu. O gün öylesine yükseklere çıkmıştı ki volkanik kül kasırgaları arasından gölü içinde parlayan Tenochtitlan kentiyle birlikte kartalların sırtlarını görmüş ama yanardağ öfkeyle gürüldeyip onu bir ateş, taş ve kara duman yağmuruyla korkuttuğunda hızla kaçmak zorunda kalmıştı. Bugün Diego de Ordaz iliklerine kadar ıslanmış, Orinoco ırmağının kendisini altının beklediği yere götürüp götürmeyeceğini merak ediyor. Köylerden Kızılderililer işaret edip duruyorlar. Daha ötede, daha ötede. Kaptansa sivrisinekleri izleyerek gıcırtıyla ilerletiyor geminin kaba saba yamanmış teknesine. Maymunlar itiraz ediyor. Görünmez papağanlar defol buradan, defol buradan diye bağırıyor. Pek çok atsız kuş beni yakalayamazsın, beni yakalayamazsın, beni yakalayamazsın diye şarkı söyleyerek kıyıdan kıyıya uçuyor. Piaroa halkının beyaz adama dair türküsü. Irmağın suyu kötü, çamurdan kırmızılaşmış. Yüksek vadilere çıkıp sığınıyor balıklar. Sakallı adam geçiyor, beyaz adam. Sakallı adam geçiyor, büyük kanoda. Yılanların ısırdığı gıcırtılı kürekleriyle. 1531 Meksiko kenti, Guadalupe Bakiresi. Yerden mi yükseliyor bu ışık, gökten mi düşüyor? Ateş böceği mi yoksa parlak bir yıldız mı? Tepe yak yamaçlarını bırakıp gitmek istemiyor. Gece yarısı direnerek taşların üzerinde parlıyor, çalılara takılıyor. Sanrılar içindeki esinli çıplak kızılderili Juan Diego onu görüyor. Işıkların ışığı onun için açılıyor, altın ve yakut parçalara bölünüyor ve onun parıldayan yüreğinde görünen o en aydınlık Meksikalı kadın Juana Nahuatl dilinde ben Tanrı'nın anasıyım diyor. Piskopos Zumarraga bunu kuşkuyla dinliyor. Piskopos hem Kızılderililerin imparator tarafından atanmış resmi koruyucusu hem de Kızılderililerin yüzlerine sahiplerinin adını damgalayan dağlama çubuğunun bekçisi. Kutsal Aztek kitaplarına şeytanın eliyle boyanmış kağıtları ateşe attı. 500 tapınağı, 20 bin putu yok etti. Piskopos Zumarraga yer tanrıçası Tonatzi'nin kutsal yerinin tepe yakı yamaçlarının yukarılarında olduğunu ve annemiz dedikleri yılanları, yürekleri, elleri olan bu kadına tapınmak için Kızılderililerin eskiden oraya hacca gittiklerini iyi biliyor. Piskopos kuşkulu, sonunda Kızılderili Juan Diego'nun Guadalupe barikiresini gördüğüne karar veriyor. Estremadura'da doğan İspanyol güneşleriyle kararan bakire, yenilenlerin anası olmak üzere Azteklerin vadisine geldi. 1531 Santo Domingo, bir mektup. Bir ileri bir geri giden sözcükleri izlerken şakaklarına bastırıyor. Benim değersiz konumumu ve kaba ifademi değil, bana bunları söyleten iyi niyetimi göz önüne alın diye yalvarıyor. Papaz Bartolome de las Casas Hint Adaları Konseyi'ne mektup yazıyor. Kızılderililerin bu sapkınlıklarıyla, böylesine ağırda alışlarıyla, bunca yalnızlıklarıyla cehenneme gitmeleri, Hristiyanlar tarafından kurtarılmalarından daha iyi olacak diye görüş bildiriyor. Böylesine çok dökülen insan kanının çığlıkları göklere kadar yükseliyor. Diri diri yakılanlar, ızgaralarda kızartılanlar, vahşi köpeklere atılanlar. Kalkıp dolaşıyor, beyaz cübbesi toz bulutları arasında dalgalanıyor. Sonra iri çivili iskemlenin ucuna oturuyor. Tüylü kalemiyle burnunu kaşıyor. Kemikli el yazmayı sürdürüyor. Amerika'daki Kızılderililerin kurtuluşu ve Tanrı'nın yasasının uygulanması için haçın kılıca egemen olmasını öneriyor Papaz Bartolomeo. Garnizonlar piskoposlara boyun eğmeli, sömürgeciler sağlam kalelerin koruması altında toprağı ekip biçmek üzere gönderilmelidir. Sömürgeciler diyor, kendilerine hizmet etmek için siyah ya da mağribi ya da başka köleler getirebilirler. Ya da kendi emekleriyle ya da Kızılderililere zarar vermeyecek başka bir biçimde yaşayabilirler. 1531 Serrana Adası, Kazazede ve Öteki. Kayalıkların tepesinde çıplak dolaşan Pedro Serrano'yu tuzlu bir rüzgar ile güneş kamçılıyor. Martılar peşinde uçuşuyorlar. Elini siper ettiği gözleri düşman topraklarına dikilmiş. Koya inip kumun üzerinde yürüyor. Sınır çizgisine ulaştığında işiyor. Çizgiyi geçmiyor ama gizlenme yerlerinin birinden ötekine bakıyorsa, böylesi bir kışkırtmanın hesabını görmek üzere onun bir sıçrayışta ortaya çıkacağını biliyor. İşiyor ve bekliyor. Kuşlar çığlıklarla uzaklaşıyorlar. Nereye girdi bu herif? Gök parlak bir beyazlık, bir kireç ışığı, ada ise yanan bir taş. Beyaz kayalar, beyaz gölgeler, beyaz kumun üzerinde köpük, küçük bir kum ve kireç dünyası. Nerede saklanıyor acaba bu it oğlu it? Pedro'nun gemisi o fırtınalı gecede parçalandığından beri çok zaman geçti. Öfkeyle yükselen denizin kıyıya fırlattığı bir tahtanın üstünde öteki ortaya çıktığında Pedro'nun saçı ve sakalı çoktan göğsüne inmişti. Pedro onun ciğerlerindeki suyu çıkardı, ona yiyecek içecek verdi. Kayadan başka hiçbir şeyin yetişmediği bu çöllük adada ona ölmemeyi öğretti. Kaplumbağaları sırt üstü çevirip bir vuruşla karınlarını açmayı, etleri dilim dilim kesip güneşte kurutmayı ve kabuklarında yağmur suyu toplamayı öğretti. Yağmur için dua etmeyi ve kumun altından deniz tarakları çıkarmayı öğretti. Yengeç ve karideslerin saklanma yerlerini gösterdi. Denizin mangrov dallarına takılı olarak getirdiği kaplumbağa yumurtaları ve istiridyeleri yedirdi ona. Öteki kuru yosunlar, sürüklenen dallar, deniz yıldızları, balık kemikleriyle beslenen ateşin gece gündüz yanması için denizin kayalıklara getirdiği her şeyi toplamak gerektiğini öğrendi Pedro'dan. Ağaç yokluğunda güneşe karşı bir avuç gölge olsun diye Pedro onun kaplumbağa kabuklarından bir dam yapmasına yardım etti. İlk savaş su savaşıydı. Pedro kendisi uyurken ötekinin hırsızlık yaptığından kuşkulandı. Öteki ise onu hayvanca su içmekle suçladı. Su bitip de son damlaları da paylaşmak için yumruklaşırken yere döküldüğünde kendi sidiklerini ve ortalıktaki tek kaplumbağadan sağladıkları kanı içmekten başka seçenekleri kalmadı. Sonra gölgeye serilip ölümü beklediler. Ağızlarında ancak kısık sesli küfürlere yetecek tükürük kalmıştı. Sonunda onları yağmur kurtardı. Artık kaplumbağa kabukları çok azaldığından Pedro'nun evinin çatısını yarıya indirebileceğini düşünüyordu öteki. ''Senin ev kaplumbağa kabuklarından bir saray'' dedi. ''Benimkindeyse iki büklüm yatıyorum gün boyu.'' ''Tanrının da ağzına sıçayım'' dedi Pedro. ''Seni buzağılayan ananın da. Adamı beğenmiyorsan defol git.'' Parmağıyla elginlikleri gösteriyordu. Suyu bölüştürmeye karar verdiler. O zamandan sonra adanın her iki ucunda da bir yağmur deposu oldu. İkinci olarak ateş savaşı çıktı. Belki uzaktan bir gemi geçer diye ateşe sırayla bakıyorlardı. Bir gece öteki nöbetteyken ateş söndü. Pedro küfrederek onu sarsıp uyandırdı. ''Ada seninse sen bak domuz'' dedi öteki dişlerini göstererek. Kumun içinde yuvarlandılar. Birbirlerini dövmekten yorulunca herkesin kendi ateşini yakmasına karar verdiler. Pedro'nun bıçağı birkaç kıvılcım çıkarana kadar bir kayaya sürttü. O zamandan beri adanın her iki ucunda da bir ateş yanıyor. Üçüncü savaş bıçak savaşı oldu. Ötekinin kesecek bir şeyi yoktu. Pedro ise her bıçağını ödünç verdiğinde karşılığında taze karides istiyordu. Ardından yiyecek savaşı ve deniz kabuğundan gerdanlık savaşı patlak verdi. Bu son savaş karşılıklı taş atışıyla sona erince bir silah kes ve sınır anlaşması imzaladılar. Belge yoktu çünkü bu çölde üstüne bir şey çiziktirilebilecek bir kupe yaprağı bile bulunmuyordu. Üstelik adlarını yazmasını da bilmiyorlar ama bir sınır işaretleyip buna saygı göstereceklerine Tanrı ve Kral üstüne and içtiler. Havaya bir balık attılar. Pedro'ya adanın Cartagena'ya bakan yarısı, ötekine Santiago de Cuba'yı gören yarısı düştü. Şimdi Pedro sınırda durup tırnaklarını kemiriyor. Yağmur ararmış gibi yukarılara bakıp düşünüyor. Bir yarıkta saklanıyor olmalı. Kokusunu alıyorum. Uyuz. Okyanusun ortasında bir kere bile yıkanmıyor. Kendi yağında kızarmayı yeğler. İşte orada... Her zamanki gibi kaytarmaya çalışıyor. ''Hey, eşşoğlu eşek!'' diye bağırıyor. Yanıt olarak çatlayan dalgaların gürültüsü, martıların şamatası, rüzgarın sesleri. ''Nankör!'' diye bağırıyor. ''Orospu çocuğu!'' Ve boğazı patlayıncaya kadar bağırıyor. Adanın bir ucundan ötekine koşuyor. Bir ileri bir geri yalnız ve çıplak, kimsesiz kumun üzerinde. 1532 Cajamarca, Pizarro. İspanyolların gizlenip bekledikleri büyük alana giden İnka'nın geçtiği yoldan 1000 kişi geçiyor. O sevgili baba, o tek ve eşsiz olan, el emeğinin ve bayramların efendisi geçerken kalabalık titriyor, şarkıcılar susuyor, dans edenler donup kalıyor. Yarım ışıkta günün son ışığında Atahualpa'nın ve imparatorluğun soylular alayının taçları ve giysileri altın ve gümüş parıltıları saçıyordu. Nerede rüzgarın getirdiği tanrılar? İnka alanın ortasına ulaşıyor ve bekleme emri veriyor. Birkaç gün önce işgalcilerin kampına sızan bir casus onların sakallarını çekiştirdi ve döndüğü zaman da onların denizden gelen bir avuç üçkağıtçıdan başka bir şey olmadıklarını bildirdi. Bu günah onun hayatına mal oldu. Vira Chocha'nın şaşkınlık, panik ve ölüm yaratan, gök gürültüleri gönderen, topuklarına yıldız takan oğulları nerede? Rahip Vicente de Valverde gölgelerden sıyrılarak Atahualpa'yı karşılamaya gidiyor. Sanki enginlerde dualarıyla fırtına kovar gibi bir eliyle İncil'i kaldırıyor, öbür eliyle haçı ve Tanrı'nın, gerçek Tanrı'nın burada olduğunu, bunun dışındaki her şeyin anlamsız olduğunu aykırıyor. Çevirmen çeviriyor, kalabalığın başındaki Atahualpa soruyor. ''Kim söyledi bunu sana?'' ''İncil, kutsal kitap'' diyor bunu. ''Ver bana da söylesin.'' Birkaç adım ötede Pizarro kılıcını kınından çıkarıyor. Atahualpa İncil'e bakıyor, elinde çevirip onu konuşturmak için sallıyor ve kulağına bastırıyor. ''Hiçbir şey demiyor, boş mu?'' Onu yere düşürüyor. İmparator 5. Carlos'un önünde diz çöküp keşfettiği, ele geçirmeyi düşündüğü, Avrupa büyüklüğündeki bu imparatorluğu anlattığı ve ona insanlık tarihinin en görkemli hazinesini vaat ettiği günden beri bu anı bekliyor Pizarro. Hatta daha da önceden beri, Kılıcıyla kumun üzerine bir çizgi çektiği ve açlıktan ölen, hastalıktan iki büklüm olmuş birkaç askerin onu sonuna kadar izlemeye and içtiği günden beri. Hatta daha, çok daha önceden beri. 54 yıl önce bir Estremadura kilisesinin kapısına bırakıldığı, kendisini emzirecek kimsesi olmadığından domuz sütü içtiği günlerden beri bu anı bekledi Pizarro. Pizarro haykırarak saldırıyor. Bu işaretle kapan kapanıyor. Pusudaki borular çalıyor, çakmaklı tüfekler gürlüyor, atlılar şaşırmış ve silahsız kalabalığa saldırıyorlar. 1533 Cajamarca Fidye. Atahualpa'nın hayatını satın alabilmek için gümüş ve altın akıyor. İmparatorluğun dört kara yolundan bir karınca sürüsü gibi uzun sıralar halinde ve yüklerinin altında omuzları eğilmiş insanlar geliyor. En görkemli ganimet Kuzco'dan geliyor. Ağaçları ve çiçekleri som altından, işlenmemiş değerli taşlardan, kuşları ve hayvanları saf gümüş, firuze ve lapis lazuli'den yapılma tam bir bahçe. Fırın tanrıları ve süsleri yutup altın ve gümüş çubuklar kusuyor. Subaylar ve askerler bunların bölüşülmesini istiyor, bağırıyorlar. 6 yıldır tek kuruş bile almadılar. Her 5 külçeden birini krala ayırıyor Pizarro. Sonra haç çıkarıyor. Her şeyi bilen Tanrı'dan adaletin korunmasını sağlaması için, okumasını bilen Hernando de Soto'dan da gözünü katipten ayırmaması için yardım diliyor. Bir pay kiliseye, bir başkası askeri piskopos vekiline ayrılıyor. Kardeşlerini ve öteki komutanları cömertçe ödüllendiriyor. Sıradaki her asker Prens Felipe'nin 1 yılda kazandığından çok alıyor. Ve Pizarro dünyanın en zengin adamı oluyor. Atahualpa'nın avcısı kendine 5. Carlos'un 600 hizmetkarlı sarayı için 1 yılda harcadığının 2 katını ayırıyor. General ganimeti olarak ona düşen İnka'nın 83 kilo som altından taht revanı dışında. 1533 Cajamarca Atahualpa. Kara bir ebem kuşağı geçti gökten. İnka Atahualpa buna inanmak istemedi. Güneş bayramı günlerinde cansız bir akbaba düştü mutluluk alanına. Atahualpa buna inanmak istemedi. Kötü haber getiren habercileri idam ettirdi. Felaket uyarısında bulunan yaşlı peygamberin kafasını bir balta vuruşuyla koparttı. Kahinin evini yaktırttı, kehanetin tanıklarını parçalattı. Atahualpa erkek kardeşi Huascar'ın 80 oğlunu yollardaki direklere bağlattı. Etleri ziyafet oldu akbabalara. Huascar'ın karıları Adamarca Irmağı'nın sularını kana boyadılar. Atahualpa'nın tutuklusu olan Huascar insan boku yiyip koyun çişi içti. Giysi giydirilmiş bir taş onun karısı oldu. O beni nasıl öldürdüyse çok geçmeden onu da öldürecekler dedi Huascar sonra. Ve bunu diyen son kişi oldu. Ama Atahualpa buna inanmak istemedi. Sarayı ona bir hapishane olduğunda buna inanmak istemedi. Pizarro'nun tutuklusu Atahualpa, ben yeryüzündeki prenslerin en büyüğüyüm dedi. Fidye 1 odayı altınla, 2 odayı gümüşle doldurdu. İşgalciler Atahualpa'nın içinde ilk şarkısını dinlediği altın beşiği bile erittiler. Atahualpa'nın tahtında oturan Pizarro ölüm hükmünü onaylamaya karar verdiğini söyledi ona. Atahualpa bana böyle fıkralar anlatma diye yanıt verdi. Şimdi gün doğumunun yumuşak ışığında zincirlerini sürüyerek merdivenleri adım adım çıkarken de inanmak istemiyor. Güneşin oğluna saygı ve haraç borçlu olan yeryüzünün sayısız evladı arasında çok geçmeden haber yayılacak. Kuito'da koruyan gölgenin ölümünün yasını tutacaklar. Afallamış, yolunu şaşırmış ve bellekten yoksun, yalnız. Kuzco'da neşe ve içki alemleri olacak. Atahualpa'nın elleri ayakları boynu bağlı ama hala düşünüyor. Ne yaptım ölümü hak edecek? Dar ağacının dibinde insanoğluna yenilmiş olduğuna inanmak istemiyor. Yalnızca tanrılar yapabilirlerdi bunu. Babası Güneş ona ihanet etti. Demir mandal boynunu koparmadan önce ağlıyor, haçı öpüyor ve başka bir adla vaftiz olmayı kabul ediyor. Adının kendisini yenenin adı olan Francisco olduğunu söyleyerek kendisine yer ayrılmamış olan Avrupalıların cennetinin kapılarını dövüyor. 1533 Chiqui Chaguana, Sır. Pizarro Cusco'ya doğru yürüyor şimdi büyük bir ordunun başında. İnkaların yeni kralı Manco Capac bir avuç İspanyol fatihinin yanına binlerce kızılderili kattı. Ama Atahualpa'nın generalleri ilerleyenlere rahat vermiyorlar. Chiqui Chaguana vadisinde Pizarro düşmanlarının bir habercisini yakalıyor. Alevler tutuklunun tabanlarını yalıyor. Bu taşıdığın haberde ne deniyor? Chiqui düzlüklerin buzlu rüzgarlarında ve çölün yakıcı sıcağında kim bilir kaç kez at koşturmuş bir adam. İşi onu acı ve yorgunluğa alıştırmış, inliyor ama konuşmuyor. Çok uzun işkenceler sonunda dili çözülüyor. Atların dağlara tırmanamayacağı. Başka? Korkacak bir şey olmadı. Atlar ürker ama bir zarar vermez. Daha başka? Onu ateşin üzerinde yürütüyorlar. Daha başka? Ayaklarını yitirdi. Hayatını yitirmeden önce sizlerin de öleceği diyor. 1533 Cusco, Fatihler kutsal kente giriyor. Öğle saatinin parlak ışığında askerler bir duman bulutu arasında ilerliyorlar. At nallarının ve top tekerleklerinin takırtısı duyuluyor. Yanık kokusuna bir tutam ıslak deri kokusu karışıyor. Alanda bir sunak yükseliyor, kolları açık, oğulları gibi bir sakalı olan yeni tanrıya kartal işlenmiş ipek bayraklar eşlik ediyor. Yeni tanrı oğullarının ellerinde savaş baltalarıyla tapınak ve mezarlara saldırdıklarını görmüyor mu? Cusco'nun ateşten kararmış taşları arasında yaşlılar ve felçliler gelecek günleri bekliyorlar. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 116.